Ayrım 11, sayfa 126. 26 Şubat günü Birleşik Donanma planın ikinci aşamasına geçecekti. Ne var ki Türk topçularının dünkü direnci Amiral Carden'i tedirgin etmişti. Bugün öncelikle giriş tabyalarının bir daha tahrip edilmesini emretti. Sağlamcıydı. Gün 3 savaş gemisinin giriş tabyalarını döne döne bir daha bombardıman etmesiyle başladı. Yetmedi, kum kale ve Seddülbahir tabyalarına geride ne kalmışsa yok etmeleri için 50'şer kişilik iki müfreze çıkarıldı. Kum kaleye çıkarılan müfreze ateşle karşılandığından fazla bir iş beceremeden bir ölü iki yaralı vererek gemiye döndü. Seddülbahir'e çıkan müfreze talihliydi. Terk edilmiş tabyada ve yanık köyde kimse yoktu. Karacılar bu kesimleri daha denetim altına almamışlardı. Bu nedenle çok rahat hareket ettiler. Topların namlularını dinamit doldurarak patlattılar. Namlu ağızları çiçek gibi açıldı. Bir ışıldak bulup kırdılar. Ertuğrul tabyasına yöneldilerse de burada kalmış olan bazı topçular tüfeklere sarılınca çekildiler. İki savaş gemisiyle 9 mayın arama tarama gemisi boğaza girdi. Dün geceden kalma ürkeklik sürüyordu. Önce mesafe şamandıralarını topladılar. Mayıncılar Erenköy körfezini aramakla yetindiler. Birleşik filonun manevra alanıydı burası. Mayın gemileri çelik levhalarla ateşe karşı korunaklı hale getirilmişti. Fakat top sesi bile balıkçıları ürkütüyordu. Gün batarken çekildiler. Savaş gemileri çok mermi harcamış, iki yakayı da ateşe vermişlerdi. Ama bütün çabalarına rağmen sadece bir bataryayı susturabilmişlerdi. Müstahkem mevki komutanlığı 27 Şubat sabahı Çanakkale'nin 3 kilometre güneyindeki savaş karargahına Hacı Paşa çiftliğine taşındı. Buradaki gözetleme yerinden de bütün boğaz görünüyordu. Lodos'a rağmen gün doğarken Nusrat mayın gemisiyle 53 mayından oluşan 10. mayın hattı da dökülmüştü. Böylece Kepez burnunun biraz ilerisiyle geçit arasındaki mayınların toplam sayısı 350'yi geçti. Bunlar deniz yüzeyinin 2,5-4,5 metre altında dev su altı bitkileri gibi çıpalarına ve zincirlerine bağlı akıntının etkisiyle ağır ağır sallanarak bekliyorlardı. Biri zincirinden kopup da akıntıya kapılsa yerine hemen yenisi eklenmekteydi. Bir teki bile bir gemiyi batırmaya yetecek güçteydi. Barbaros ve Turgut Reis adlı zırhlılar da İstanbul'dan Nara'ya geldiler. Bunlar artık donanmada görevi kalmamış iki yaşlı gemiydi. Son savunma hattı olarak Boğaz çıkışında yer aldılar. Boğazı geçmeyi başarırsa Birleşik Donanmayı, Boğaz çıkışında ateşle karşılayacak gerekirse kendilerini feda edeceklerdi. Başkomutanlığa bilgi verildi. Başkomutanlığı ya da Almanların çok gergin olduğu öğleden önce gelen bir emirle anlaşılacaktı. Birleşik donanmanın gittikçe şiddetlenen Lodos'tan dolayı bugün ciddi bir iş görmesi zordu. Hareket halindeki gemilerden isabetli atış yapılması kolay değildi. Buna bir de dalga eklenince isabet olasılığı iyice azalacaktı. Nitekim başarılı bir sonuç alamadılar. Bugün giriş tabyalarına yine müfrezeler çıkartılarak tabyalar denetlenecek, ne kalmışsa tahrip edilmesine çalışılacaktı. Amiral Carden bu tabyalara yeniden top yerleştirilmesinden korkuyordu. Bu birleşik donanma için tehlikeli olurdu. Bu işi tek gemi bile kaybetmeden başarmak istiyordu. Churchill için gemiler ve insanlar değil, sonuç önemliydi. Donanma birkaç gemi ve denizci kaybetmeyi göze alarak bu işi tek başına ve bir an önce bitirmeliydi. Bir yandan da huzurunu kaçıran bir sorunun yanıtını arıyordu. Giriş tabyaları düştüğü halde İstanbul yönetimi savaşı neden bırakmamıştı? İstanbul yolu açılmış demekti. Dipnot: İstanbul donanma ile işgal edilemezdi. Lord Kitchener kara kuvvetlerine iş düşebileceğini düşünmeye başlamıştı. General Paris komutasındaki deniz piyade tümenini gerektiğinde Limni'ye göndermeye razı oldu. Mısır'da bulunan Avustralya tümeni ile Yeni Zelanda Tugayına da, yani Anzak Kol Ordusu, harekete hazır olmalarını bildirdi. Anzak Kol Ordusu komutanı General Birdwood, Boğaz'ın yalnız donanma ile aşılamayacağı, Carden'in çok iyimser olduğu görüşündeydi. Bu görüşünü bir rapor halinde Londra'ya bildirdi ama hiç etkisi olmadı. Anzak, Australian and New Zealand Army Corps, Anzak diye okunuyor. Sarıkamış felaketi ve kanal yenilgisi yöneticilerin moralini sarsmış, kafalarını bozmuştu. Çanakkale savunmasının sağlamlığından karamsar Almanların da etkisiyle kuşkuya kapılmışlardı. Başkomutanlığın bu psikolojiyi yansıtan çok gizli emri öğleden önce geldi. Başkomutanlık müstahkem mevki komutanlığına, eğer birleşik donanma tabyalardan yapılan ateşlere bakmayarak hızla boğazdan geçmeye kalkarsa, bu durumun iki sözcüklük bir kapalı telgrafla anında bildirilmesini emretmişti. İki gizli sözcük şuydu, tahkimat yapıldı. En kötü olasılığı düşünmek askerliğin demir kuralıydı. Ama birleşik donanma tabyalardan yapılan ateşlere bakmayarak hızla boğazdan nasıl geçebilirdi? Bunu düşünmek bile saçmaydı. 350 mayını nasıl aşacaktı? Set bataryalarının ateşi altında bu kadar mayını nasıl temizleyebilirlerdi? Başkomutanlık adına bu telgrafı kim çektiyse bunları düşünemeyecek kadar mı şaşkındı? Tanıyanlar bunun kalın kafa Yarbay von Tovenay olabileceğini düşündüler. Bu şaşkınlık ona yakışıyordu. Mustafa Kemal sabah çok erkenden yola çıkmıştı. Gelibolu Yarımadası genel olarak çıplaktı. Orman, zeytinlik, ağaçlık alan ve ağaç azdı. Ağaçlık gibi görünen yerlerin çoğu boyları yüksek fundalıklardı. Dipnot, şimdi Arıburnu, Seddülbahir, Ağaç Denizi büyük bir ormanlık. Çanakkale Savaşı sırasında öyle değildi. Genel olarak çıplaktı. Bu ormanlar, ağaçlar Cumhuriyet'in eseridir. Önce Alçıtepe köyüne uğradı. Köy boşaltılmıştı. Burada bir batarya ve küçük bir sahra hastanesi vardı. 26. Alay karargahı köyün yakınındaydı. 26. Alay komutanı Kadri Bey ile Seddülbahir'e indi, çevreyi inceledi. Gereken talimatı verdi. Topçuların boşalttığı kesimler hemen denetim altına alınacaktı. Trablus deneyinden söz etti. Donanma topları düz yollu olduğu için karaya karşı sanıldığı kadar etkili olamıyor. Cepheden vuruyor, açık hedefleri tahrip ediyor. Ama derin kazılmış sığınakları siperleri yok edemiyor. Sığınakları siperlerden geride ve derin yaptırın. Oradan Kapatepe'ye geldi. Burası düşman için kilit bahire ilerlemek bakımından Seddülbahir'den daha elverişliydi. En kritik yerde. Bu kesimde 27. alaydan bir tabur, 3. tabur vardı. 27. alayda iki taburu ve topçularıyla biraz geride, oldukça ağaçlı Kocadere köyündeydi. Bir çıkarma olsa hemen yetişebilecek kadar yakındaydı. Taburun 4 bölüğü vardı. Dipnot, askeri örgütlenme şöyle. Bir manga 9 kişi, bir takım 9 manga, yani 81 kişi. 3 takım 1 bölük, yani 250 kişi. Bir tabur 4 bölük, yani 1000 kişi. Bir alay, 3 veya 4 bölük, yani 3000-4000 kişi. Bir tümen, 3 alay ve bağlı birlikler, 10.000-13.000 kişi. Bağlı birlik diye tümenlerde, kol ordularda, komutanlığa bağlı, muhabere, istihkam, süvari bölüğü, top taburu, sağlıkçılar, sahra hastanesi, ekmekçiler, ulaştırmacılar gibi birimlere deniyor. Tümen kendi kendine yeterli, en büyük birim. Kabatepe'nin güneyi ve kuzeyi birer bölükle tutulmuş, bir bölük Arıburnu kesimine verilmişti. Bir bölük de yedekteydi. 4 ağır makineli tüfek çok iyi yerleştirilmişti. Dipnot, ağır makineli tüfekler yeni silahlardı. Türk ordusuna da yeni girmişti, sayısı azdı. Bu yeni silahların etkisi ve önemi kavranmıştı. Ama taarruz ve savunma taktikleri gelişmemiş, belirlenmemişti. Bu konudaki acemilik düşman için de geçerliydi. Bu yüzden iki yanda bu çok etkili silahların üzerine sık saflar halinde yürüyor ve biçiliyorlardı. Bunlarla düşman daha kıyıya çıkarken bitirilirdi. Bazı pratik tavsiyelerde bulundu. Alay komutanı Yarbay Şefik Aker ve tabur komutanı Yüzbaşı Halis Ataksoru ile Kabatepe'ye çıkarak çevreyi seyretti. Dipnot, Yüzbaşı Halis Ataksor hakkında bilgi, S. Serdar Halis Ataksor, Çanakkale Muharebelerinde mütevazı bir asker, Binbaşı Halis Ataksor, Çanakkale Savaşı sayfa 41. Deniz Lodos'ta hırçınca güzel, denizden içeriye doğru Koca Çimen Tepesi'ne kadar birçok tepelerden oluşarak kat kat yükselen büyük kütle, koca dağ, daha hırçın, daha güzeldi. Yer yer fundalıklarla kaplıydı. Dipnot, bu kütleye Koca Dağ, Koca Çimen Dağı deniyor. Koca Çimen Tepe bu kütlenin en gerideki en yüksek tepesi. Conk Bayırı, Düz Tepe, Kılıç Bayırı, Cesaret Tepe, Kanlı Sırt, Kırmızı Sırt, Kemal Yeri ve benzeri yerler bu kütlenin parçaları. İngilizler bu kütlenin Hain Tepe'den Koca Çimen Tepe'ye kadar olan batı kesimine Sarı Bayır diyorlar. Bu kesimde büyük, derin, dik, çıplak ve sarı yarlar, yamaçlar var. Koca Dağı gösterdi. Bu güzel dağı iyi koruyun. Burayı ele geçiren Gelibolu Yarımadası'na egemen olur. Bunu hiç unutmayın. Öğle yemeğini tabur subayları ile yedi. Yemeğin sonunda kısa bir konuşma yaparak dedi ki, ''Uzun zamandır bizi hasta adam diye niteliyorlar. Gerçekten hastaydık. Balkan Savaşı ağır hasta olduğumuzu kanıtlamıştır. Savaştan koma halinde çıktık. Denilebilir ki birçokları yaşama kabiliyetimiz kalmadığını düşündü. Ama bakınız, kısa zamanda toparlandık, kendimize geldik. Yeni bir savaşa bile hazırız. Bunun anlamı ne? Milletimizin tarihine bakınca şunu görüyoruz. Birçok engele, soruna, felakete rağmen hiç bitmeyen, tükenmeyen, kendiliğinden çoğalan bir yaşama kabiliyetimiz var. Devlet yenilse bile millet yenilmiyor. Milletimizin yaşama kabiliyetine güvenin. Bu güven en ümitsiz anda bile size güç verecektir. Yemekten sonra yola çıktı. Tekirdağ'da bıraktığı iki alayı geliyordu. Karşılamak ve son durumlarını görmek istiyordu. Kuzey Suriye'den gelen askerlerden bir kısmı sıkı eğitim sonucu askere benzemişti. Bir kısmının ise uzun bir eğitimden daha geçmesi gerekiyordu. Bu askerler sorundu. Orhan yine yemek yememişti. Geceleri silkinerek uyanıyor, ateşi inip çıkıyordu. İyileşmesi durmuş, yüzü süzülmüş, ellerinin üstü yine buruşmuştu. Gözlerine bir ayrılık gölgesi düşmüştü. Bunu bir Dilber fark etmişti. Orhan'ı konuşmak için elverişli bulduğu anda yatağın yanına diz çöktü. Ağabey? Hı, senin bir derdin var. Orhan sıkıldı. Bir şeyim yok, git. Var, hem de çok büyük. Seni yiyip bitiren bir dert bu. Yok. Kardeşine söylemez misin? Minicik aklıyla belki bir çare bulur. Beni rahat bırak. Dilber hiç aldırmadı. Başını, ağırlığını vermeden Orhan'ın göğsüne dayadı. Gözlerini gözlerine dikti. Söyle bana ağabey, yalvarırım. Kaç gündür iyi değilsin. Oysa ne kadar iyi gelmiştin, çok mutluydun. Ne güzel bakıyordun, iyileşiyordun. Sonra bizim bilmediğimiz bir şey oldu. Sanki yine savaşa gittin sen. Burada değilsin, neden bizi bırakıp da gittin yine? Orhan kız anlamasın diye içine ağladı. Sen meğerse bizi sevmiyormuşsun. Beni sevdiğini sanırdım. Hele beni hiç sevmiyormuşsun. Ah, neler saçmalıyordu bu aptal kız. Sevsen bana anlatırdın. Kaç gecedir başımı yastığın altına sokup sabaha kadar ağlıyorum. İnşallah senden önce ölürüm. Teninin sıcaklığı Orhan'ın yüzüne vuruyor. İçini büsbütün yangına veriyordu. Kurtulabilmek için. Peki diye inledi. Söyleyeceğim. Dilber çok sevindi. Bin kat güzelleşti. Gözleri donanma gecesine döndü. Söyle. Yarın. Yok, hayır, daha sonra. Ne zaman? Bilmiyorum ama söyleyeceğim. Söz. Şimdi lütfen git. Soluk soluğa kalmıştı. Dilber uzanıp çirkin kirli yüzünden öptü. Tamam. Anında uçup gitti. Orhan iyice büzüldü. Uçup gideceğine gerçeği anlamış olsaydı, sevinçle sarılıp ben de seni seviyorum deseydi, ey büyük Allah'ım, ne olurdu? Mucizeler, lütuflar, sevindirmeler, nimetler, ödüller, mutlu etmelerle dolu hazinen boşalır mıydı? Sultan Reşat öğle uykusuna yatmış ama uyuyamamıştı. Kalktı, başkatip Ali Fuat Bey'i çağırdı. Bu kargaşalıkta kimsenin düşünmediği bir konu aklını kurcalayıp durmuştu. Beylerbeyi sarayında korunan, daha doğrusu mahpus tutulan ağabeyi, eski padişah Abdülhamit ne olacaktı? Kendisi Anadolu'ya geçince o burada, İstanbul'da mı kalacaktı? Bu durumu sakıncalı, belki de tehlikeli buldu ki başkatibe emir verdi. Bugün uygun birini yollayalım. Gerekince sabık padişah da bizimle birlikte Anadolu'ya geçmek için hazırlıklı olsun. Bu durumu hükümete de haber verin. Baş üstüne efendimiz. Başmabeyinci Tevfik Bey'i bu hizmet için uygun görür müsünüz? Evet, iyi düşünürüz. Ali Fuat Bey padişaha sırtını dönmeden arka arka yürüyerek odadan çıktı. 19. Tümen'in Tekirdağ'da kalmış olan iki alayı da Eceabat'a geldi. Eceabat'ta Rumlar çoğunluktaydı. Türk azdı. Türklerin çoğu memur ve küçük esnaftı. Birkaç esnaf ile iskelede ve şehirde görevli askerler gelen yeni askerleri seyretmek için toplandılar. Önce meşin kılıflara sarılı iki sancak çıkarıldı karaya. Sonra komutanlar çıktılar. Sonra da alaylar takım takım çıkmaya başladı. Bazı askerlerin görünümü, davranışları seyredenleri yadırgattı. Bunların yürüyüşlerinde, sıraya girişlerinde, duruşlarında değişik bir şey vardı. Tüfekleri ağır geliyor, üniformaları üzerlerinden kaçıyor gibiydi. Çoğunda askerlere özgü o güzelim çalım yoktu. Dipnot. Belgelere geçmiş bir durumu yansıtmaya çalışıyorum. Eğer 77. alay, 27. ya da 57. alay gibi olsaydı, Arıburnu Savaşı'nın ilk iki günde bitmesi mümkündü. 7,5 ay uzadı. 10 binlerce Türk öldü. Bir o kadarı da sakat kaldı. Şefik Aker 27. alay ile ilgili anı raporunda özellikle 77. alay hakkında yeterli bilgi veriyor. Gözlüklü biri, bunlar bizim asker değil dedi. Sakallı nasıl anladın diye sordu. Gözlüklü içerledi. Sen anlamadın mı? Bizim asker böyle midir? Bizim Kürdümüz, Zazamız, Çerkezimiz, Abazamız, Tatarımız, Gürcümüz, Boşnakımız, Arnavutumuz, Arabımız farklıdır. Sakallı uzun uzun baktıktan sonra doğru diyorsun dedi. Bu askerlerin çoğu Anadolu çocuğu değildi. Anadolu'nun toprağı, suyu, havası, ekmeği, kurdu, kuşu da, insanı da, askeri de başkaydı. Anadolu'yu ve Anadolu insanlarını sevenlere böyle geliyordu. Bin yıllık toprak, tarih ve yazgı kardeşiydiler de ondan. Abdülhamit Başmabeyinci Tevfik Bey'i hemen kabul etmiş, kardeşinin mesajını ayakta saygıyla yüzü gittikçe sarararak dinlemişti. Tevfik Bey'in konuşması bitince yaşlı ama tok bir sesle, ''Hayır'' dedi, ''ben Bizans İmparatoru Konstantin'den daha az haysiyetli değilim. Biraderim hazretlerine bağlılığımı arz ediniz. İstanbul'dan çıkmam. Kendisinin de çıkmamasını atalarımızın şerefi adına istirham ederim.'' Dipnot: Ali Fuat Türk geldi. Görüp işittiklerim sayfa 117. Sultan Abdülhamit'in hatıra defteri sayfa 157. Bu sahne hakkında iki kaynak arasında farklar var. İkisini birleştirdim. İkinci Abdülhamit meziyet ve kusurlarıyla son imparatordu. Ondan sonra Osmanlı tahtının bir pırıltısı ve ağırlığı kalmamıştı. Sultan Reşat İttihatçıların oyuncağıydı. Daha sonraki de damat Ferit'in ve İngilizlerin oyuncağı olacaktı. Tevfik Bey saygıyla eğilerek huzurdan ayrıldı. 28 Şubat günü hava iyice bozmuştu. Birleşik Donanma harekete bir gün ara verdi. Başkomutanlık ise havaya bakmadan bir muhasara bataryası ile çeşitli birliklerden derlediği 12 topu küçük bir nakliye gemisiyle Çanakkale'ye yollamayı kararlaştırdı. Muhasara bataryası 1877'den kalma, dönemi çoktan kapanmış bir bataryaydı. Topların her birini 8 manda zorlukla çekebiliyordu. Çanakkale Savaşı dolayısıyla canlandırılmıştı. Görevleri ağır olduğu için iri yarı güçlü kuvvetli askerlerden seçilmiş bir mürettebatı vardı. İstanbul depolarında haki renkli üniforma kalmadığı için bu askerlere bir depoda unutulan eski, kaba, siyah abadan yapılma üniformalar verilmişti. Yalnız topları değil, tüfekleriyle süngüleri de antikaydı. Görenler güldüler. Bu müzelik birlik Haziran'da Alçıtepe köyü önünde destan yazacaktı. Dipnot: N.H. Ulu, Çanakkale Destanı'nın 50. yılı sayfa 115 ve devamı. Kor General Arif Tanyeri'nin anıları. Küçük gemi her yanı gacırdayarak koca dalgalı Lodos denizine daldı. Bir gün arayı yeterli gören Amiral Karden hareketi yeniden başlattı. Mayın hatlarında bir kanal açıp da Çanakkale Körfezi'ne, Sarı Sığlar Körfezi'ne girdikleri gün iş bitmiş demekti. Oradan Kilitbahir ve Çanakkale'deki bütün tabyalar kolayca susturulurdu. Mayın konusuyla Kurmay Başkanı Albay Keyes ilgileniyordu. O bu konuda güvence verince Londra'ya ihtiyatlılığına hiç uymayan şu iddialı mesajı gönderdi. ''Hava güzel giderse 14 gün sonra İstanbul'dayım.'' 1 Mart ile 3 Mart arasındaki 3 gün orta bölgedeki inatçı bataryalarla yırtıcı savaş gemileri arasında geceleri de süren sert bir didişme ile geçti. Dipnot: 3 Mart'ta Venizelos Gelibolu'ya 3 Yunan tümeni çıkarılmasını önerdi. Rusya boğazları ve İstanbul'u kimseyle paylaşmak niyetinde değildi. Bu öneriye şiddetle karşı durdu. Bunun üzerine Venizelos'un önerisi isteksizce reddedildi. C.F. Aspinall, Oglander, 1. cilt sayfa 112. Boğaz ateş ve duman içindeydi. Top sesleri yankılanarak daha da büyüyor, kulakları sağır ediyordu. Bazı bataryalar tahrip oldu, bazı gemiler yara aldı. Set bataryaları gerekirse ölümü göze alıp açığa çıkıyor, mayın arama tarama gemilerine fırsat vermiyorlardı. Cevat Paşa'nın güzel genelgesi topçuları daha da güçlendirecekti. Tek bir top kalıncaya kadar ateş püsküreceğiz. O da sönmeye mahkum olunca yiğitçesine tüfeklerimize sarılacağız. Düşmana asla boyun eğmeyeceğiz. 4 Mart günü de kara ve deniz topçular arasında didişme ile geçecekti. Bugün savaş gemilerinin ateş desteği altında sabah Kumkale'ye güçlü bir birlik çıkarıldı. Birlik ateşle karşılandı. Bunun üzerine savaş gemileri kıyıya iyice yaklaşarak topları ve ağır makineli tüfekleriyle çevreyi ateş altına alarak çıkan birliğe kanat gerdiler. 1200 top mermisi harcadılar. Kumkale köyünü ve Yenişehir'i yıktılar. Bazı keskin nişancı Türklerin Kumkale köyünün yıkıntılarına saklanarak düşman askerlerini avlamaları birliğe çok zor saatler yaşattı. Birlik 20 ölü, 24 yaralı, 4 kayıp vererek gemiye güçlükle geri döndü. Dipnot, C.F. Aspinall, Oglander, 1. cilt sayfa 111. Bu olay Türk askerlerinin kendine güvenini iyice pekiştirdi. İngiliz de mermiyi yiyince devriliyordu işte. Seddülbahir'e çıkarma öğleden sonra yapılacaktı. Bu sırada Seddülbahir'deki tabyaların cephaneliklerindeki mühimmat, topçular ve 26. alayın askerleri tarafından geriye kaçırılıyordu. Marsilya limanındaki uzun rıhtımlardan birinde Provence adında siyah gövdeli, siyah kırmızı bacalı, üst kısmı ve direkleri beyaz büyük yolcu gemisi hareket etmek için tümen komutanı General Damadı bekliyordu. Saat 16'ydı. Çanakkale'ye gidecek tümenin karargah subay verdiriyle bir taburu gemiye binmişlerdi. Lüks geminin her yanı at ve katır pisliği kokuyordu. Teğmen Charles F. Rue, karargah görevlileri arasında Türk dili bilginlerinden Jean Denis, Arap edebiyatı öğretmeni Gautier, Vatikan'ın doğu bölümü kütüphanecisi Maurice gibi ilginç kimselerle tanıştı. Fransa yakın doğuya hazırlıklı gidiyordu. Rıhtımda bir otomobil göründü, geminin merdiveni önünde durdu. General damat gelmişti. Çevik adımlarla güverteye çıktı, törenle karşılandı. 17-15'te gemi rıhtımdan ayrıldı. 15 Mart günü kalabalık tümeni taşıyan öteki gemilerle birlikte Mondros limanında olacaklardı. Batı paylaşmak için doğuya akıyordu. Dilber kapıdan içeri seslendi. "Üç güzeller kumpanyası geliyor." Anneler ailenin mutlu günlerindeki eğlence akşamlarını canlandırarak, Orhan'a biraz iyileşme hevesi ve neşe vermek ümidiyle, kanto söyleyerek ve oynayarak içeri daldılar. Dilber yemek tepsisini taşıyordu. Bu gösteri Dilber'in işiydi elbette. Eskiden de bu koca popolu uysal anneleri kılıktan kılığa, kimlikten kimliğe sokarak böyle oyunlar düzenlerdi. Birlikte eğlenirlerdi. Gülmek yenilmek olacaktı. Orhan yenilmemek için yorganı başına çekti. O an zihninde bir çözüm parladı. Evet, öyle yapabilirdi. Niye şimdiye kadar düşünmemişti? Bu karar içini rahatlattı. Dilini sıkı tutması yetecekti. Yüzünü açmadan ellerini yorganın iki yanından dışarı çıkararak havaya kaldırdı. Teslim! Bu yemek yiyeceğim demekti. Ev sevinç çığlıkları ile sarsıldı. Üç savaş gemisi, 7 torpido bot bir önlem olarak Seddülbahir tabyasını, kaleyi ve köyü 45 dakika ateş altına aldı. Atışlarını daha geriye de uzattılar. Bağlar, bahçeler alt üst oldu. Uyanmaya hazırlanan bütün meyve ağaçları kavruldu. Bir bölük asker motorlara bindi. Seddülbahir kalesinin önüne çıkılacaktı. Motorlar kıyıya yaklaşırken saat 15.30'u gösteriyordu. İngilizleri bir sürpriz beklemekteydi. Topçuların boşalttığı kesimlerde kara birliklerinin denetimine geçmişti. Kritik yerlere ağır makineli tüfekler yerleştirilmişti. Savunma mevzileri güçlendiriliyordu. Seddülbahir kalesinin kuzeyinde bir batarya, batısında bir ileri karakol, önünde iyi gizlenmiş 30 kişilik bir posta vardı. Bu postanın komutanı Bigalı Mehmet Çavuş'tu. Dipnot: bazı kitaplarda bu düzeni 9. Tümen Komutanı Halil Sami Bey'in aldırdığı yazıyor. Oysa buralar ve buradaki birlikler Eceabat Bölge Komutanı Yarbay Mustafa Kemal'in emrindedir. Halil Sami Bey karargah ve 25. alayı ile Çanakkale'dedir. İleride yeniden Gelibolu'ya gelene kadar Gelibolu'daki alaylar ve olaylar ile bir ilgisi olmayacaktır. Motorlar yaklaşırken Çavuş askerlerini topladı. "Bana bakın," dedi. "Üzerinde durduğumuz, ayağımızı bastığımız yer ata yadigardır, vatanımızdır. Ha anamızın ırzı, ha vatanın ırzı. Bu gelenler de ırz düşmanları. Ona göre dövüşeceğiz. Bu ırz düşmanlarını geldiklerine pişman edeceğiz. Hevvelallah." Her gece subaylardan Türk tarihinin kahramanlarını öğrenerek eğitilmişlerdi. Şimdi unutulmaz kahramanlar olarak tarihe geçmek sırası kendilerindeydi. Bunu seziyorlardı. Herkes yerini aldı, duasını etti, sessizce beklediler. Çevrede hiç canlı kalmadığını sanan İngilizler neşe içinde kumsala çıkmaya başlayınca Mehmet Çavuş askerlerinin beklediği emri verdi. "Haydi bismillah, ateş!" 31 tüfek birden patladı. Cevat Paşa Mustafa Kemal'e bugünün için Kilitbahir'de buluşalım demişti. Buluşup konuştular. Dert alışverişinde bulundular. Amiral von Yüzdom da gelmişti. Asker karavanasına katıldılar. Sonra birlikte tabyaları gezdiler. Kilitbahir'de büyüklükleri farklı 5 tabya vardı. Dipnot: Kilitbahir tabyaları Değirmendere, Namazgah, Rumeli Hamidiye, Rumeli Mecidiye, Yıldız. Çanakkale tabyaları Nara, Anadolu Mecidiye, Çimenlik, Anadolu Hamidiye. Değirmendere ve Yıldız tabyalarının izi yok. Rumeli Hamidiye ve Mecidiye tabyaları bakımsızlıktan utanç verici bir halde. Namazgah bazı yanlışlıklar yapılarak yenilendi. Çanakkale tarafındaki bütün tabyalar askerlerin denetiminde oldukları için bakımlı, koruma altında. En büyükleri deniz kıyısındaki namazgahtı. Beşi de savaşa hazırdı. Boğaz savunmasının son dayanağı bunlar ile Çanakkale'deki dört tabyaydı. Bir subay Mustafa Kemal'e koşarak bir telefon notu getirdi. 26. Alay Komutanı Yarbay Kadri Bey, bir İngiliz birliğinin Seddülbahir'e çıktığını bildiriyordu. Paşa ve amirale bilgi vererek izin istedi. Tümenine telefon ederek üç alayın da harekete hazır bulunmasını emretti. Kadri Bey'e de telefonla şu kesin emri verdi. ''Şimdi yanınıza geliyorum. Ben oraya gelene kadar kıyıya çıkmış olan düşman kesin olarak denize dökülecektir.'' Sonra da atını dört nala kaldırdı. Dipnot Mustafa Kemal Arıburnu Muharebeleri Raporu Sayfa 6-7. Mustafa Kemal emir subayı ve seyisi ile yolu kısaltmak için tarlalardan, tepelerden at sürerken İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nda da İngiltere, Fransa ve Rusya arasındaki gizli görüşme başlamıştı. Rusya bir nota vererek yazılı bir anlaşmaya bağlanmamış olan isteklerini bir daha açıklamış ve bu isteklerin artık bir anlaşmaya bağlanmasını talep etmişti. Rusya'nın sahip olmak istediği yerler şuralardı. İstanbul şehri, Boğaziçi'nin, Marmara'nın ve Çanakkale'nin batı yakası, Gelibolu ve Trakya, İstanbul Boğazı'ndan Sakarya Irmağı'na kadar Asya yakası, İzmit, Marmara Adaları, Bozcaada ve Gökçeada. İngiltere Almanya'ya karşı bir güç olarak Rusya'yı kazanmak için bu istekleri ilke olarak kabul etmişti. Ama iki boğazında Rusya'nın egemenliğine geçmesi şimdi İngiliz dışişlerini de askeri çevrelerini de düşündürmekteydi. Kabul etmek de geri dönmek de zordu. Görüşmeler 10 Nisan'da sonuçlanacak, Rusların istekleri kabul edilecekti. Dipnot Y. Hikmet Bayur, Türk İnkılabı Tarihi 3. Cilt 2. Kısım, sayfa 112 ve devamı. Mustafa Kemal Alçıtepe köyüne hava kararmadan yetişti. Durumu öğrendi. Çatışma sona ermiş, Mehmet Çavuş ile askerleri İngilizleri durdurmuş, yardıma gelen birlikle birlikte kaçırtmışlardı. Kadri Bey ile birlikte Seddülbahir'e indiler. 6 şehit, 13 yaralı vardı. Şehitler uğrunda öldükleri toprağa verilmiş, yaralılar kışla yıkıntısına taşınmış, ilk tedavileri yapılmıştı. Mehmet Çavuş da yaralılar arasındaydı. İki elinin içi parça parçaydı. Yaralıları ziyaret ettiler, savaşan askerleri kutladılar, sigara dağıttılar. Olayı Mehmet Çavuş'un askerleri anlattı. İngilizler ateşi yiyince oraya buraya siperlenmişler, ateş savaşı sürmüş. Gittikçe birbirlerine yaklaşmışlar. Mehmet Çavuş tüfeği tutukluk yapınca çok öfkelenmiş. Tüfeği atıp yerden zorla kopardığı taşları fırlatmaya başlamış. Elleri bu sırada parçalanmış. Bir küçük kürek bulmuş, birliğini süngü ucumuna kaldırmış. Mehmet Çavuş en öndeymiş, çok adam tepelemiş o kürekle. Yedek birlik de yetişmiş, kurtulabilen İngilizler motorlara binip kaçmışlar. Mustafa Kemal Müstahkem Mevki Komutanlığı'na uzunca bir rapor yazarak olayı ayrıntısıyla anlattı. Örnek alınması için Mehmet Çavuş'a madalya verilmesini istedi. Gelen savaşın birçok Mehmet Çavuş'a ihtiyacı olacaktı. Dipnot, Mustafa Kemal Arıburnu Muharebeleri raporu sayfa aldı ve devamı. Ulu İdemir bu olaydan birkaç ay sonra raporlu olarak Biga'da bulunan Mehmet Çavuş'la konuştuğunu dipnotta belirtiyor, konuşmayı aktarıyor. Sayfa 7. Atase Çanakkale 1, sayfa 146 ve devamı. C.F. Aspinall Oglander, Gelibolu Askeri Harekatı, 1. cilt sayfa 112. Erol Mütercimler, Gelibolu, sayfa 123-128. Mütercimler bu çatışmayı ayrıntılı ve güzel anlatıyor. Bu kaynaklarda verilen Türk ve İngiliz kayıp sayıları arasında ciddi farklar var. Mustafa Kemal'in raporu olay günü yazılmıştır. Oglander'inki olaydan yıllar sonra. Mehmet Çavuş Çanakkale Savaşı'nın kamuoyuna adı açıklanan ilk kahramanıdır. Gümüş Harp Madalyası ile ödüllendirilir. Türk askeri bu olaydan sonra Mehmet, Mehmetçik diye anılacaktır. Şerafettin Turan, Mustafa Kemal Atatürk, sayfa 133. Tabak soyadını alan Mehmet Çavuş 1964 yılında ölmüştür. Mezarı Biga'ya bağlı Bahçeköy'dedir. Mehmetçiğin simgesi olan Bigalı Mehmet Çavuş'un bu direnci gösterdiği yerde bir yazıt olmamalı mı? Yok. Celil Erikan, Komutan Atatürk, sayfa 103. Kazım Karabekir, Cihan Harbi'ne neden girdik, sayfa 145. Düşman bu sert tepkiden sonra 25 Nisan'a kadar bir daha çıkarma girişiminde bulunmayacaktır. Bu boşluktan yararlanarak Mustafa Kemal çıkarmaya karşı iyice hazırlıklı olmaları için 26. ve 27. alaylara Seddülbahir ve Kabatepe'de arazi üzerinde birkaç kez harp oyunu yaptıracaktı. Her oyunda sayılar, şartlar değişiyor, subaylar ve erler savaş cilvelerine, sürprizlere, gerekince kendi başlarına karar vermeye alışıyorlardı. Dipnot Mustafa Kemal, Arıburnu raporu sayfa 8-9.